Birinci ayrım. Bu kitap görme engelli arkadaşlar için Filyos Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filyos. Eserin adı Çakal. Yazarı Frederick Forsyth. Özgün adı Day of the Jackal. Çevirmeni Sermet Puza. Türü roman. E-yayınları 1. baskı Mart 1972. Bu kitap 411 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 26 Ocak 2025. Kurum telefonu 6.0312-363-7746. Kitabın kapak resmi. Kapak resminde bir koltuğa oturmuş, elinde susturucu takılı tabanca tutan bir adamın resmi var. Arka kapakta Frederick Forsyth'ın bir resmi var. Frederick Forsyth genç bir İngiliz gazetecisidir. Uzun zaman Fransa'da çalışmıştır. Ama adı Çakal yayınlanana kadar pek duyulmamıştır. Yazar bu kitapta gerçekliği tartışılmayacak ama yetkililerce de asla onaylanmayacak bir olayı anlatıyor. General de Gaulle'e düzenlenen bir suikastı. İngiltere, Fransa ve Amerika'da bir yılı aşkın süre en çok satan kitaplar listesinde kalan Çakal, bütün bir ülke polisinin peşine takıldığı eli tüfekli bir kiralık katilin hikayesini anlatıyor. Soluk soluğa okunacak, unutulmayacak bir kitap. Birinci bölüm. Bir suikastın anatomisi. Birinci kısım. Mart sabahları saatin 6.30'unda Paris soğuk olur. Hele bir adam kurşuna dizilmek üzereyse bu soğuk daha bir yakıcıdır sanki. 11 Mart 1963 sabahı o saatte Ivry Kalesi'nin ana avlusunda buz tutmuş toprağa gömülü kazığa sırtını veren Fransız Hava Kuvvetleri'nden bir yarbay, elleri arkadan bağlanırken inanmazlığın yavaş yavaş silindiği gözlerle 20 metre ötesinde duran ceza mangasına bakıyordu. Gerilimin hafiften azaldığını gösteren ayak hışırtıları duyuldu. Bu arada bez parçası yarbay Jean-Marie Bastien-Thierry'nin gözüne bağlayıp gün ışığını ondan bir daha görmemek üzere gizledi. Askerler tüfeklerini omuzlarken mekanizmaların sesine acınacak bir şekilde katılan papazın mırıltısı işitiliyordu. Duvarların ötesinde şehrin merkezine doğru giden daha küçük bir taşıtın yolunu kestiği Berliet marka kamyon gürültüyle korna çaldı. Dağılmadan önce kornanın yankısı mangaya komuta eden subayı nişan al emrini boğdu. Tüfek sesleri ürken bir güvercin sürüsünü dağıtması dışında uyanmakta olan şehirde en ufak bir kıpırtı yaratmadı. Birkaç saniye sonraki tek patlama da subayını ölüm mahkumunun beynine sıktığı kurşun duvarların ötesinde yeni artmaya başlayan taşıt gürültülerinde yitti. Fransa Devlet Başkanı'nı vurmaya kalkan gizli ordu OAS'ye bağlı katillerin başındaki bu subayın ölümünün devlet başkanına yönelen bütün yeni girişimleri önlemesi gerekirdi. Oysa kaderin garip bir cilvesiyle bu ölüm bir başlangıç oldu. Bu işleyişi anlamak için söz konusu Mart sabahı Paris dışındaki askeri cezaevi avlusunda yalnızca iplerin ayakta tuttuğu bu cansız gövdenin neden kurşunlarla delik deşik edildiğini açıklamak gerekir. Güneş sonunda sarayın duvarı ardında kaybolmuştu. Gölgeler avluda uzuyor, rahatlatıcı bir serinlik getiriyordu. Bu kavurucu yaz günü akşamın saat 7'sinde bile ısı 25 dereceydi. Sıcaktan boğulan şehrin bir ucundan öbürüne somurtuk karılarıyla şamatacı çocuklarını arabalara ya da trenlere dolduran Parisliler hafta sonu tatilini geçirmek üzere yola çıkmaya hazırlanıyorlardı. Paris yakınında bekleyen birkaç adamın devlet başkanı Charles de Gaulle'ün ölmesi gerektiğine karar verdiği 22 Ağustos 1962 günüydü bu. Şehir halkının boğucu sıcaktan kaçıp doğaya, ırmaklarla denizlerin kıyılarına sığınmaya hazırlandığı sıra Elize Sarayı'nın görkemli cephesinin ardında Bakanlar Kurulu toplantısı devam ediyordu. Sabırsızlıkla beklenen gölgenin sonunda kapladığı şeref avlusunun kurşuni çakıllarında birbiri ardına dizilmiş 16 siyah DS, Dipnot Citroen otomobillerinin en lüks modeli, avlunun dörtte üçünü dolduran bir yarım ay meydana getiriyordu. Gölgenin ilk eriştiği batıya bakan duvarın dibine sığınmış bulunan şoförler havadan sudan konuşuyorlardı. Tartışmaların alışılmamış uzunluğu da sövmeye başlamışlardı ki 7.30'a doğru görevinin gerektirdiği sırmalarla madalyaları kuşanmış bir hademe 6 basamağın tepesinde camlı kapıda göründü ve muhafızlara işaret etti. Şoförler hemen izmaritleri atıp ayaklarının ucuyla ezdiler. Güvenlik örgütü görevlileri ve muhafızlar avlu kapısının yanındaki kulübelerinde kas katı kesildiler. Kalın çelik parmaklıklı kapılar açıldı. İlk bakan grubu kapıların ardında belirdiğinde şoförler çoktan arabaların direksiyonuna geçmişlerdi. Hademe kapıları açtı, bakanlar gülümseyip birbirlerine iyi hafta sonu tatilleri dileyerek basamakları indiler. DS'ler sırayla basamakların dibinde duruyor, hademe eğilerek kapıyı açıyor, bakan arka koltuğa yerleşiyor ve yol boyu muhafızların selamladığı araba avluyu geçip Faubourg Saint-Honoré'ye sapıyordu. 10 dakika sonra avluda iki siyah DS kalmıştı. Onlar da yavaş yavaş merdivenin dibine yaklaştılar. İlkinin ön çamurluğunun üzerinde devlet başkanlığı forsu dalgalanıyordu. Sürücüsü Satori'deki Ulusal Jandarma Birlikleri kampından gelen polis şoförü Francis Marroy'du. Sağlam sinirleri, reflekslerindeki çabukluk ve işinde usta oluşu De Gaulle'ün özel şoförlüğüne atanmasını sağlamıştı. Arkadaki ikinci DS de yine Satori'den bir jandarma tarafından kullanılıyordu. Saat 7.45'te camlı kapıların ardında yeni bir grup göründü. Avludakiler yine değiştirdiler duruşlarını. Her zamanki gibi koyu gri bir kruvaze elbise giymiş, yine koyu renk bir kravat takmış olan Charles de Gaulle camın ardında belirdi. Geçerliliği pek kalmamış denebilecek bir kibarlıkla yana çekilip Madame de Gaulle'e yol verdi. Ardından koluna girip basamakları inmesine yardım etti. Madame de Gaulle ilk arabanın sol kapısından arkaya bindi. General de sağdan geçip yanına yerleşti. O sıralar Fransız ordusu zırhlı birlikler kurmay başkanı olan damatları Albay Alain de Boisseau iki kapının da iyice kapanıp kapanmadığına baktı ve Marot'un yanına oturdu. Başkan ve karısıyla birlikte merdiveni inen memur topluluğundan iki kişi de arkadaki arabaya geçtiler. Cezayir asıllı güçlü özel muhafız Henry Juder şoförün yanına oturdu. Sol koltuğunun altına yerleştirdiği ağır tabancasını biraz gevşetti ve arkasına yaslandı. O andan sonra bakışı durmadan öndeki arabayı değil, hızla iki yanından gelip geçen kaldırımlarla yol kavşaklarını gözleyecekti. Avluda kalacak olan güvenlik örgütü görevlilerinden birine son olarak bir şeyler söyleyen ikinci kişi de tek başına arabanın arkasına oturdu. Başkanın güvenlik örgütü şefi komiser Jean Ducray'dı bu. Batıdaki duvarın dibinde bekleyen beyaz miğferli iki motosikletli motorları çalıştırıp ağır ağır ilerlemeye koyuldular. Avlu kapısına varmadan önce birbirlerinden 3 metre arayla durdular. Omuzlarının üstünden geriye bir göz attılar. Önce Maro harekete geçti. Arabayı demir kapıya doğru çevirip iki motosikletlinin ardında durdu. İkinci arabada aynı hareketi tekrarladı. Saat 8:10 vardı. Yeniden çelik parmaklıklı kapı açıldı. Küçük kafile esas duruştaki memurların önünden geçip Saint-Honoré'ye çıktı. Kafile yolun sonuna vardığında Marigny Caddesi'ne saptı. Kestane ağaçlarının altında küçük motosikletinin selesinde oturan beyaz miğferli bir genç kafilenin 20 metre kadar uzaklaşmasını bekledikten sonra ardından hareket etti. Ağustos ayında bir hafta sonu için trafik olağandı. Başkanın hareketi de önceden bildirilmemişti. Sadece canavar düdükleri görevli trafik polislerine kafilenin yaklaştığını haber veriyordu. Polisler deli gibi düdük çalıp öteki taşıtları durduruyorlardı. İyice gölgelik caddede kafile hızlandı, Clemenceau alanına çıktı ve 3. Alexander Köprüsü'ne doğru yoluna devam etti. Resmi arabaların ardına takılan küçük motosiklet güçlük çekmeden onları izliyordu. Köprüden sonra Marrow, General Galliani Caddesi'nde daha sonra da Invalide Bulvarı'nda motosikletlileri izledi. Bu noktaya vardığında küçük motosikletli öğrenmek istediğini öğrenmiş, başkanlık kafilesinin Paris'ten çıkmak için izleyeceği yolu anlamıştı. Invalide Bulvarı ile Warren Sokağı'nın kesiştiği yerde yavaşladı, en yakın kahveye yönelmek üzere döndü. Kahvede tezgaha yaklaşan motosikletli bir telefon jetonu aldı, dipteki kulübeye girdi ve bir numara çevirdi. Başkanın o akşam ölmesi gerektiğine karar veren adam, Meudon'daki bir kahvede bekliyordu. Hava ordusu subaylarından Hava Bakanlığı'nda görevli, evli ve 3 çocuk babası 35 yaşındaki Yarbay Jean-Marie Bastien Thierry'di bu. Görünüşte rejime sadık olan bu adam, Cezayir'i milliyetçi Cezayirlilere bırakmakla hem ülkesine hem de kendisini iktidara getiren adamlara ihanet etmiş saydığı Charles de Gaulle'e büyük bir kin besliyordu. O çağda aynı görüşü paylaşan birkaç bin kişiydiler ama ancak bir avuç gözü dönük General de Gaulle'ü öldürmeye ve bu fırsattan yararlanıp hükümetini devirmeye ant içmiş bulunan gizli orduda görevliydi. Telefonla arandığı bildirildiğinde birasını yudumluyordu ufak ufak. Barmen telefonu ona geçirdi, sonra gidip tezgahın öbür ucundaki televizyonun sesini kıstı. Bastien Thierry birkaç saniye süreyle dinledi. "Çok iyi, teşekkür ederim," diye mırıldandı ve telefonu kapadı. Bira parasını peşin ödemişti, bardan çıktı, kaldırımın üzerinde durdu, koltuğunun altındaki gazeteyi özenle iki kere açtı ve yeniden kıvırdı. Yolun öbür yanında genç bir kadın birinci kattaki dairesinin dantel perdesini bıraktı ve odanın içinde bekleyen 12 kişiye döndü. "İki numaralı yol," dedi. Mesleklerinde daha yeni olan 5 genç elleriyle oynamayı bırakıp ayağa fırladılar. Daha tecrübeli olan öteki 7'si onlar gibi sinirlendiklerini göstermiyorlardı. İşlerinde Bastien Thierry'nin yardımcısı taşralı bir soylu aileden gelme, aşırı sağcı teğmen Alain Bourgrain'e Bella Tocnay vardı. O da 35 yaşında, evli ve 2 çocuk babasıydı. Çetenin en tehlikeli kişisi geniş omuzlu, 4 köşe çeneli, Cezayir'de bir zamanlar ziraat mühendisi olarak çalışmış, OAS'nin gözü dönüklerinden 39 yaşındaki George Watten'di. 2 yıl içinde OAS'nin en korkulu katillerinden biri olarak kendini göstermişti. Bacağındaki eski bir yara yüzünden ona topal diyorlardı. Genç kadın haber verir vermez 12 adam servis merdiveninden aşağı koşup hepsi çalınmış ya da kiralanmış 6 arabanın beklediği yan yola çıktılar. Saat 8'e 5 vardı. Bastien Thierry, suikast için uygun görülen yerleri bizzat inceleyip hangi açılardan ateş edilebileceğini, taşıtların muhtemel uzaklıkları ve hızlarıyla bunları durdurmak için gerekli ateş gücünü hesaplamakla uğraşmıştı günlerce. İncelediği yerde Petit Clermont'un ana kavşağına giden dümdüz ve uzun bir yoldu. Liberasyon Caddesi. Yapılan plana göre usta nişancıları içine alan ilk grubun başkanın arabasına kavşağa varmadan aşağı yukarı 200 metre önce ateş açması gerekiyordu. Yolun kıyısında duran bir kamyonetin ardına gizlenip çok geniş açıdan kendilerine doğru gelen arabalara ateş açacak ve böylece isabet ettirme olanaklarını büyük ölçüde arttırmış olacaklardı. Bastien Thierry'nin hesaplarına göre 150 merminin en baştaki arabayı kamyonetin yanına varmadan bulması gerekiyordu. Başkanın DS'si hareketsiz bırakılınca ikinci bir OAS grubu yan yolların birinden fırlayıp refakat arabasını çok yakından tarayacaktı. Birkaç saniye başkanlık arabasındakileri yok etmeye yetecek, sonra iki grup kaçmalarını sağlamak için başka bir yolda bekletilen 3 arabaya koşacaktı. 13. adam olan Bastien Thierry de gözcülük yapacaktı. Saat 8'i 5 geçe bütün gruplar harekete hazırdı. Paris'e doğru tuzağın kurulduğu yerin 100 metre uzağındaki bir otobüs durağında Bastien Thierry elinde gazetesiyle bekliyordu. Gazetesini sallayarak kamyonetin yanında mevzilenmiş bulunan birinci grubun şefi Serge Bernier'e işaret verecekti. Emir hemen Bernier'in ayaklarının dibinde otlara yüzü koyup uzanmış yatan nişancılara iletilecekti. Bougrain de la Tognaille refakat arabasının yolunu kesmekle görevli taşıtı kullanacak, Topal Watten de makinelisiyle yanında olacaktı. Petit Clamart yolu boyunca emniyet tetikleri açılırken Paris'in merkezindeki trafik sıkışıklığından solunda kurtulan General de Gaulle'ün kafilesi dış mahallelerin daha boş olan caddelerine ulaşıyordu. Ancak o zaman kafile hızlandı ve bu hız saatte 90 kilometreyi buldu. Kafile Petit Clamart'dan 3 kilometre önce Gabriel-Péri caddesinde yolun onarıldığı 200 metrelik bir yerde yavaşlamak ve hızını 20 kilometreye indirmek zorunda kaldı. Bastien Thierry ilk hatasını burada yaptı. Karargahı Meudon'un dışındaydı. Ana yolun 2 kilometrelik bir bölümünü iki yanda incelemişti. 5 haftadır onarım çalışmaları yapıldığı halde bunu fark etmemişti. Eğri büğrü yol, moloz yığınları ve iki yanı dolduran araçlar o gün Gabriel-Péri Caddesi'ni tuzak kurmak için eşi bulunmaz bir yer haline sokuyordu. Francis Marlowe bütün engelleri aştıktan sonra saatine bir göz attı. Ardındaki yaşlı generalin öfkeli sabırsızlığını hissedip gaza bastı. İki motosikletli arabanın yanlarından geçip gitmesini beklediler ve kafilenin arkasında yer aldılar. De Gaulle ilerisinde öncülerin bulunmasından hoşlanmaz, her fırsatta bundan kurtulmanın yolunu arardı. Kafile bu düzende Petit Clamart'taki Division Leclerc caddesine girdi. Saat 8:17 geçiyordu. 1500 metre ileride Bastien Thierry ikinci hatasının sonucunu görecekti. Ancak bu hataları ölüm hücresine atıldığında polislerden öğrenebilecekti. Ateşin açılacağı ana karar vermek üzere düşünürken bir takvime bakmış, 22 Ağustos günü alacakaranlığın 8:35 geçe çöktüğünü öğrenmişti. Bu da De Gaulle her zamankinden geç bile kalsa ona yeterince zaman bırakıyor gibiydi. Aslında doğruydu düşündüğü, ancak baktığı 1961 yılının takvimiydi. 1962 yılının 22 Ağustos'unda alacakaranlık 8:10 geçe çöküyordu. Bu 25 dakikalık fark tarihin akışını değiştirecekti. 8:18 geçe Bastien Thierry Liberasyon Caddesi'nden saatte 110 kilometre hızla kendisine doğru gelen kafileyi seçti, hemen gazetesini sallamaya koyuldu. Bernie'ye 100 metre kadar ötede yolun öbür kıyısında otobüs durağının yanındaki belli belirsiz karaltıya öfkeyle bakıyordu. Belli birine hitap etmeden yarbay gazetesini salladı dedi yüksek sesle. Bu sözcükler ağzından çıkmıştı ki başkanlık arabasının basık burnunun son hızla otobüs durağına vardığını fark ediverdi. Ateş diye bağırdı ayaklarının dibinde yatan adamlara. Kafile yanlarına vardığında görüş alanlarını saatte 110 kilometrelik bir hızla aşan hedefe ateş etmeye koyuldular. Arabada 12 kurşun izinin bulunması nişancıların ustalığını gösterir. Kurşunların çoğu DS'nin arkasına saplandı. Arabada patlamayan lastikler bulunduğu halde kurşunların yardığı iki lastik öylesine indi ki bu hızla ilerleyen araba yolundan saptı ve kaymaya başladı. Francis Marlowe işte o sıra başkanın hayatını kurtardı. Yabancılar lejyonunun eski askeri ve usta nişancı varga lastikleri parçalarken diğerleri şarjörlerini uzaklaşan arabanın arkasına boşaltıyorlardı. Bir sürü mermi arabanın saç kaplamasını deldi, bir kurşun arka camı patlatıp başkanın burnunun birkaç santim ötesinden geçti. Önde oturan Albay de Boisseau dönüp kayınpederiyle kayınvalidesine eğilin diye haykırdı. Madame de Gaulle başını kocasının dizlerine yatırdı. General soğuk bir sesle gene ne var diye sordu ve arka camdan bakmak üzere geriye döndü. Marlowe elleri arasında titreyen direksiyona sıkı sıkı yapıştı. Arabanın kaydığı yönde direksiyonu hafifçe çevirdi, ayağını da yavaş yavaş gazdan çekmeye başladı. Kısa süre bu dengesizliğin ardından Citroen ileri 2. OAS grubunun beklediği yan yola, Liberasyon Caddesi'nin Boğaz Caddesi ile kesiştiği yere doğru fırladı. Monroe'nun ardındaki refakat arabası bir tek kurşun bile yememiş ve yoluna devam etmişti. Yaklaşan otomobillerin hızı Boğaz Caddesi'nde motoru işleyen bir arabanın direksiyonunda bekleyen Bougrain de la Tognaille'in açık bir ses yapmasını gerektiriyordu. Ya ikinci arabanın yolunu kesecek, dolayısıyla da çarpışmanın etkisiyle ezilip intihar edecek ya da yarım saniye geç hareket edecekti. La Tognaille ikinci yolu seçti. Başkanın kafilesine paralel olarak gitmek için yan yoldan ana yola çıktığında kendini başkanın DS'sinin değil, içinde Juder'de komiser Ducre'nin bulunduğu arabanın yanında buldu. Sağ kapıdan beline kadar fırlayan Vatten makinelisini kırık camından De Gaulle'ün upuzun gölgesinin seçildiği arabanın arkasına boşalttı. General öfkeyle "Bu salaklar niye ateş etmiyorlar?" diye sordu. Juder en fazla 3 metre uzaklıktaki OAS'nin katillerine nişan almaya çalışıyor ama şoför görüşünü engelliyordu. Ducre şoföre aykırarak başkanın arabasının ardından ayrılmamasını söyledi. 2 saniye sonra da OAS'ciler oldukları yerde kalmışlardı. La Tognaille'in arabasına çarpıp devrilmekten kıl payı kurtulan bir motosikletliyle öteki arkadaşı yan yoldan fırladılar, yol değiştirip hızlandılar. Kafile eksiksiz olarak hızla kavşağa vardı, kavşağı geçti ve Villa Kublai yönünde yoluna devam etti. Tuzağın kurulduğu yerde birbirlerine çatmakla zaman harcamayan OAS'nin adamları harekatta kullandıkları arabaları bırakıp kaçmaları için bekleyen 3 otomobili atladılar ve gitgide artan karanlıkta kayboldular. Ducre vericisiyle Villa Kublai'yi aramış ve olup bitenleri kısaca anlatmıştı. Kafile 10 dakika sonra Villa Kublai'ye vardığında General De Gaulle bir helikopterin kendisini beklediği piste kadar gitmekte diretti. Araba durur durmaz bir sürü subay ve memur çevresini aldı. Kapıları açıp hala olayın etkisinden kurtulamayan Madame De Gaulle'ün inmesine yardım ettiler. General de ceketinin yakalarındaki cam kırıklarını silkeleyip öbür kapıdan çıktı. Çevresindeki subayların heyecanlı sorularına kulak asmadan arabanın çevresini dolanıp karısının koluna girdi. "Gelin şekerim, bu Boğaz'a gidiyoruz." dedikten sonra orada bulunan havacılara dönerek OAS hakkındaki görüşünü lütfen açıkladı. "Bu herifler domuz gibi ateş ediyorlar." Sonra karısının helikoptere binmesine yardım etti ve yanına oturdu. Juder de yanına geçti ve havalandılar. Uçuş pistine Francis Monroe sapsarı bir yüzle DS'nin direksiyonunda oturuyordu. Sağdaki iki lastik sonunda iyice inmiş ve araba madeni jantların üzerine oturmuştu. Ducre onu kısaca kutladı ve eğilip arabayı inceledi. Zorlu bir soruşturma kendisini bekliyordu. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 17.